أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı, Aişe Annemiz Gülistanı'nın 67. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Aişe Annemiz toplumdaki bazı olumsuz gelişmeleri gördüğünden sadece uzaktan kınamayla yetinmeyerek ifsad olan, bozulan toplumu ıslah etmek için üzerine düşen görevi, mükellefiyeti yerine getirmek için harekete geçmiş, ancak toplumdaki bozuk insanlar onun da ordusuna, adamların arasına karışarak meşhur Cemel Vakası meydana gelmiş idi. Bunları görmüştük kısmen. Büyük bir imtihan geçirmişti. Ve nihayetinde Hazreti Ali Efendimiz onu Basra'dan Medine'ye yolcu etmişti. Yani Ayşe annemiz yoldaydı. Buraya kadar gelmiştik. Şimdi geçen derslerin bazılarında söyledim. Bazı olaylar var ki yani sanki sadece belli dönemde yaşanmış bitmiş gibi değil. Adeta her geçen yıl, her geçen asır tazeliğini koruyan, sürekli gündemde duran ya da birileri tarafından sürekli gündeme getirilen olaylar vardır. Bunlardan bir tanesi de meşhur Cemel Vakası'dır. Yine söylemiştim daha önce bir radyo programında, böyle bir hadiseyi işlemek çok zor. Çünkü bir bölümü dinleyebilen kardeşlerimiz diğer bölümü dinleyemeyebilecek ve son derece eksik kalacak konular ve farklı anlamalara, anlaşılmalara meydan verecek ki böyle çok olmuştur. O yüzden biz o kısmı özet geçtik. Şimdi Ayşe annemiz yolda. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha ne güzel niyetlerle çıktığı yoldan şimdi nasıl dönüyor? Hayatı boyunca aklına gelmeyecek, hatta hayalini bile kuramayacağı şeyler görüp yaşamıştı. Ümmetin annesi olma sıfatıyla kalkıştığı ıslah hareketi korkunç bir ifsada dönüşerek çok kan dökülmüştü. Oysa o böyle bir şey olsun istememişti. Ama olana çare yoktu. Bir yandan Hazreti Osman radıyallahu anh gibi edep ve hayanın zirvesinde olan koca bir halife korkunç bir şekilde şehit edilmişti. Bir yandan meşhur yiğitliğinin yanında İlim ve irfan abidesi olan Hazreti Ali radıyallahu an karmaşık ortamda halife olmuş fakat toplumun birlik ve beraberliğini sağlayamamıştı. İşte böylesi karmaşık ortama seyirci kalmamak için harekete geçen Ayşe annemiz, ıslah şöyle dursun, ifsadın artmasına sebep olmuştu. Daha önce de bunları çokça söyledim kıymetli dinleyenlerim. 3-5 kitap okuyarak, yani alanın uzmanlarının bile anlamakta ve açıklamakta zorlandıkları konularda ileri geri söz söylemek hiç de ahlaki bir yaklaşım değildir. O yüzden mümkün olduğunca edebimizi takınacak, ilmi ahlakımız çerçevesinde bir de tabii bilebildiğimiz kadarla bazı şeyleri paylaşacağız. Akla şu da gelebilir. Ya bunları okumanın, anlatmanın ne faydası var? Doğrudur. Bir faydası yoktur. Peki niye anlatıyoruz? Ha işte onu söyleyeceğim. Ne kadar fitne fesat olmasın diye geri çekilirsek, ki öyle yapıldı, birileri bunu sürekli piyasaya sürüyor. Ve özellikle sanal ortamda öyle şeyler dolaşıyor ki onları dinleyen, izleyen insanlar, koca koca sahabileri bile söz söylemeye maalesef başlıyorlar. İşte biz aynı zamanda böyle karmaşa ortamında, yani Ayşe annemizin hadiselere seyirci kalmadığını, uzaktan kınamadığını, olaylara dahil olduğunu, ıslah hareketi başlattığını, iyi niyetlerle yola çıktığını defaatle vurguladık. Ancak yine vurguladık ve yine defaatle vurgulayacağız ki Ayşe annemiz bu konuyu çok güzel bir şekilde özetlemişlerdir. Onun o meşhur sözünü tekrarlayarak konumuza devam edelim inşallah. Bazı hareketler vardır ki iyi niyetlerle başlar. Ama zamanla başlatanın elinden çıkar ve istenmeyen sonuçlar doğurur. Başlatanın elinden çıkar, istenmeyen sonuçlar doğurur. İşte bu ifadeyi serlevha olarak önümüze koyacak, ona göre edebimizi takınacağız. Yol boyu bütün bunları düşünen Ayşe annemiz, hevdecinin içinde sicim sicim gözyaşı döküyordu. Bu insanlara ne olmuştu böyle? Niçin bu kadar ileri gitmişlerdi? Islah hareketini nasıl da kana boyamışlardı böyle? Bir yandan gözyaşı dökerken, diğer yandan da Hazreti Osman ile Hazreti Ali gözünün önünden hiç gitmiyordu. Biri hayatını ortaya koyduğu davası için hayatından olmuştu. Biri de yine hayatını ortaya koyduğu davası için neredeyse hayatından olacaktı. Çok güzel bir özettir bu. Hazreti Osman radıyallahu an, insanların kanı dökülmesin diye tabir yerindeyse kendisini feda edecek ve öyle de oldu. Hazreti Ali Efendimiz de işte Cemil olayında Ayşe annemiz üzerine birileri gidip çok büyük bir katliama meydan vereceklerdi. Hayatını ortaya koyarak Ayşe annemizi o kan gölünden çıkardı. Yol çok uzun olduğu için çokça konaklama oluyor. Her konaklama yerinde farklı bir hatıra akla geliyordu. Ayrıca sevgili annemizi teselli etmek için Medine ve Mekke'den beri onunla beraber olanlar ile Basra'dan ona katılan hanımlar da ellerinden geleni yapıyorlardı. Yine bir mola yerinde sevgili annemizin gözyaşlarını gören biri dayanamayarak, "Onlar için ağlamaya değmez" anlamında bir şeyler söyledi. Lütfen dikkat edin. Onlar için, olanlar için, hele onlar için ağlamaya hiç değmez anlamında bir şeyler söyledi. Daha doğrusu kıymetli dinleyenlerim, bazı kitaplara bu cümlenin aslı alınmış, yani çok ağır bir cümle, ne yazmaya elim varıyor, ne konuşmaya dilim varıyor. O yüzden ben böyle yumuşatıyorum. Onlar için ağlamaya bile değmez tarzından bir cümle kullanıyor. Bunca acısına rağmen böyle bir şeye asla müsaade etmeyen Ayşe annemiz onlara şu tarihi hitabede bulunuyor. İşte burayı sizlere kaynaktan geçtiği şekliyle efendim böyle elinden geldiği kadar şu kadar kaynağı derleyip bir araya getirdik efendim. Burada ben size inşallah nakletmeye çalışayım. Şimdi şunu iyi anlayalım. O sözü söyleyenin kötü bir niyeti yok. Ayşe annemizi teselli vermek istiyor ama yanlışın üzerine yanlışla gidiyor. Yani yangını söndüreyim derken üzerine benzin döküyor, tabir yerindeyse yani. Bakınız sevgili annemiz ne diyor? Olayı yaşayan, bizzat yaşayan sevgili annemiz böyle dedikten sonra artık biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini siz de çok net göreceksiniz kıymetli dinleyenlerim. Sevgili annemiz şöyle diyor. Ey insanlar, ileri geri konuşmayın. İleri geri konuşmayın. İş bildiğiniz gibi değildir. Önce bunu çokça vurguluyor. İleri geri konuşmayın kavramlarını çok vurguluyor Ayşe annemiz. İleri geri konuşmayın diyor. İş bildiğiniz gibi değildir. Davasını ve kanını savunmak adına yola çıktığımız Halife Osman, ifadeye dikkat edin, davasını ve kanını savunma adına yola çıktığımız Halife Osman çok kıymetli bir zat olup Resulullah Aleyhisselam onu çok severdi. Aynı şekilde içimizdeki bozguncular yüzünden karşı karşıya geldiğimiz Halife Ali de çok kıymetli bir zat olup Resulullah Aleyhisselam onu herkesten daha çok severdi. Çok net bir ifade, Ayşe annemiz öyle söylüyor. Hem Hazreti Osman için hem Hazreti Ali Efendimiz için. Bu yüzden konuşmalarınıza dikkat edin. Kimseyi kimseyle kıyaslamayın. Bunlar ortada kimse yokken bile Resulullah'ın yanında yer alan yiğitlerdir. Bunlar ortada kimse yokken bile Resulullah'ın yanında yer alan yiğitlerdir. Yaşadığımız bu elim olayın aslını bilmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz belki. Onlar da söylüyor. Öyleyse beni iyi dinleyin. Muhtelif şehirlerden gelen bir sürü ayak takımı ile Medine'den bir sürü beyinsiz sefihler bu mazlum olarak öldürülen halifenin etrafını çevirmiş, yaşının ve tecrübesinin gereği olduğu bazı uygulamaları reddetmişlerdi. Oradan başladılar işe. Yani Hazreti Osman'ın kesip attığı tırnak parçası kadar olamayanlar bile onun İslam'ı anlamamış gibi tenkit ediyorlardı maalesef. Halbuki o kendinden önceki arkadaşlarının yaptıklarını aynen yapmıştı. Yani Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. Halife Osman koruması gereken şeyleri korumuş, uzaklaşması gereken şeylerden de uzak durmuştu. İsyancı hainler kendilerinin haklı olduklarına dair herhangi bir delil ve özür bulamayınca ona düşmanlık etmeye başlamışlardı. Olayı çok güzel özetliyor sevgili annemiz. Nihayetinde haram olan kanı haksız yere dökmüş, haram bir beldede, haram bir ayda kendilerine haram olan mallara el koymuşlardı. Size yeminle söylüyorum ki Halife Osman'ın bir tek parmağı bile bu tip insanların yeryüzünü dolduran sayısız benzerlerinden çok daha hayırlıdır. Buyurun. Bu Ayşe annemizin sözleri arasında. Size yeminle söylüyorum ki Halife Osman'ın bir tek parmağı bile bu tip insanların yeryüzünü dolduran sayısız benzerlerinden çok daha hayırlıdır. Aynı şekilde Halife Ali de onların hepsinden kat be kat üstündür. İşte biz böyle üstün insanlara destek olmak için harekete geçtik. Ama hiç aklımıza gelmeyen şeylerle karşılaştık. Bundan sonra hiç kimsenin bu büyük zatlar hakkında ileri geri konuştuklarını duymayayım. Evet, birçok kaynaktan derleyip bir geniş bir paragraf haline getirdiğim ifadeler bunlar kıymetli dinleyenlerim. Ayşe annemiz söylüyor. Hatta o son ifadelerini bir daha tekrarlayayım. Bundan sonra hiç kimsenin bu büyük zatlar hakkında ileri geri konuştuklarını duymayayım. Ayşe annemizi seviyorsak buyurun. Söz onundur. Ama her dönemde hadiseyi gerçekten anlayamayanlar var. Ayşe annemiz böyle söyleyince oradan bir tanesi, bunca kan niçin döküldü öyleyse ey müminlerin annesi? Soruyor da şimdi. Büyük savaş oldu, kan döküldü. Bunca kan niçin döküldü öyleyse ey müminlerin annesi? Sevgili annemiz, soruyu soran kişiye dönüyor. Ben de bunu söylüyorum işte diyor. Ben de bunu söylüyorum. Ne ben ve ne de Ali kan dökmek için çıkmadık bu yola. Ama görüp yaşadığımız gibi çok kan döküldü. Başka biri de şöyle söylüyor. Osman işi baştan sıkı tutsaydı bunların hiçbiri olmazdı değil mi? İfadeye dikkat edin. Halife bile demiyor yani. Osman işi baştan sıkı tutsaydı bunların hiçbiri olmazdı değil mi? Ayşe anne bir anda sertleşiyor. Sus! Diye bağırıyor. Sus! Sakın bir daha böyle konuşanı duymayayım. Sakın! Yoksa kim olduğuna bakmaksızın boynunu vurdururum. Evet. Ayşe annemiz Hazreti Osman aleyhine de Hazreti Ali Efendimiz aleyhine de asla konuşturmuyor kimseyi. Yoksa diyor kim olduğuna bakmaksızın boynunu vurdururum diyor. Evet. Resulullah'ın en çok sevdiği birine sıradan biriymiş gibi nasıl olur da öyle ulu orta Osman diyebiliyorsunuz? Bu hitap tarzınız yetmiyormuş gibi kalkıp bir de onu suçlamak gibi bir edepsizlikten öte iftiraya gidiyorsunuz. Anlıyoruz değil mi? Subhanallah. Resulullah'ın en çok sevdiği birine sıradan biriymiş gibi nasıl olur da öyle ulu orta Osman diyebiliyorsunuz? Bu hitap tarzınız yetmiyormuş gibi kalkıp bir de onu suçlamak gibi bir edepsizlikten öte iftiraya kadar varıyorsunuz. Estağfurullah. Estağfurullah. Soruyu soran anlıyor durumu. Bizim niyetimiz iftira değildi. Estağfurullah. Evet. Kıymetli dinleyenlerim. Bizim de niyetimiz tabii ki iftira değil. Ama iftira atanlar çok var. Onların o sözlerini tekrarlayıp durmayalım inşallah. Ayşe annemiz tekrar uyarıyor kıymetli dinleyenlere. Kimi konuştuğunuzu unutmayın. Kimi konuştuğunuzu unutmayın. Allah'a yemin ederim ki Halife Osman hakkında böyle düşünüp konuşanlar bunun hesabını veremeyecekler. Ben yaşanan bütün her şeyin içindeydim. Halife Osman'a karşı baş kaldıran hainler, gerçek maksatlarını gizleyen fasık, facir, sahtekar, isyancı ve yalancılardan oluşuyorlardı. Ya, biz onların oyununa gelmeyelim şimdi işte. Medine'de Ali, Talha, Zübeyir gibi önde gelenler bu hain asileri ortadan kaldırmak için Halife Osman'dan izin istemişlerdi. Medine dışından da Şam valisi Muaviye ordusuyla gelip bu hainlere gereken dersi vermek için yine halifeden izin istemişti. İçte ve dışta böyle düşünen başkaları da vardı. Bütün bunlar karşısında milletin kanı dökülmesin diye kendini tehlikeye atan Halife Osman çok büyük bir dirayet sergiledi. Bütün bunlar karşısında milletin kanı dökülmesin diye kendini tehlikeye atan Halife Osman çok büyük bir dirayet sergiledi. İşin içinde daha çok işler var. Bundan dolayı tekrar tekrar uyararak diyorum ki bu konularda ileri geri konuşmayın. Neticede her şey Allah'ın bir imtihanıdır. Neticede her şey Allah'ın bir imtihanıdır. O soruyu soranlar tabii meseleyi böyle genişçe anlayınca en doğrusunu elbette ki siz bilirsiniz ey müminlerin annesi diye hakkı teslim ediyorlar. En doğrusunu elbette ki siz bilirsiniz ey müminlerin annesi. Şimdi bize böyle bir cümle söylese ne deriz? Herhalde yani bu kadar uzmanlık alanımdır. Şu kadar eser verdim bu konuda, bu kadar yazdım çizdim deriz değil mi? Ya bakalım şimdi anneniz ne cevap veriyor? Diyorlar ki en doğrusunu elbette ki siz bilirsiniz ey müminlerin annesi. Annemiz uyarıyor. O nasıl söz öyle? O nasıl söz öyle? En doğrusunu sadece Allah bilir. Allah. İşte Ayşe annemiz bu. Yani olayları anlatırken de olayın içinden nasıl böyle süzüp çıkararak bize mesajı veriyor. Ve aynı zamanda bir edep öğretiyor. Nasıl konuşacağımızı, ne kadar konuşabileceğimizi, nerede durmamız gerektiğini, sınırı, ölçüyü koyuyor. En doğrusunu elbette ki siz bilirsiniz ey müminlerin annesi denince o nasıl söz öyle diye çıkışıyor. En doğrusunu sadece Allah bilir. Allah. Biz de buna eyvallah diyoruz ve annemizin sözünü tekrarlıyoruz. Elbette ki her şeyin en doğrusunu sadece Allah bilir. Allah Celle Celaluhu. Evet efendim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha netice itibariyle yaşanan bunca hadiseden sonra Medine'ye dönmüştü. Şimdi biraz da burayı görelim. Yani şu kadar süredir Medine'de yok sevgili annemiz. Yaşanan bunca hadiseden sonra Medine'ye dönmüş sevgili annemiz. Kendisi gibi müminlerin anneleri olan diğer hanımlar sevgili annemizin ziyaretine gelmişler. Ne olup bittiğini en yetkili ağızdan anlamaya çalışıyorlardı. Evet, bu da çok önemli. Yani bir şeyleri biliyorlar. Ama bir de bunu yaşayan kişi Hazreti Ayşe annemiz. Ne olup bittiğini en yetkili ağızdan anlamaya çalışıyorlardı. Ayşe annemiz ise konuşamayacak bir durumdaydı. Diğer ifadeyle konuşacak bir durumda değildi yani. Yorgunluğu kastetmiyorum. Gözlerinden akan yaşlar elmas parçaları gibi süzülüp akıyor. Bu yüzden pek üzerine gitmiyorlar. Biraz kendini toparladıktan sonra gelip ayrıntılı bir şekilde konuşmayı düşünüyorlar. Bu aynı zamanda yaşanan olaydan sonra nasıl bir duruş sergileyeceğimizin en güzel tablosudur kıymetli dinleyenlerim. Biri bir hadise yaşıyor. Gidiyoruz ya geçmiş olsun demeye, ya acısını paylaşmaya, ya böyle bir moral vermeye. Bazen tam tersini yapıyoruz. Onu daha çok yıpratıyor. Daha çok yoruyoruz. Peki niyetimiz onu yıpratmak, yormak değil. Acısını paylaşmaya, efendim, rahatlatmaya gidiyoruz ama işte usul ve yordam bilmeyince böyle bir sıkıntı yaşarız. Sevgili annelerimiz efendim o durumu görünce daha sonraya bu işi bırakıyorlar ve tabii daha sonra da genişçe bu konuyu konuşuyorlar. Ancak ben onun önünü aldığım önemli bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ezile büzüle paylaşmak istiyorum. Bizim pek yapamadığımız, sadece konuştuğumuz, dinlediğimiz şeydir bu. Ne demek hocam diyeceksiniz? O zaman buyurun dinleyin bakalım. Ayşe annemiz radıyallahu anha eline çokça aldığı Kur'an-ı Kerim'i artık hiç bırakmaz oldu. Okuyor, ağlıyor. Ağlıyor, okuyordu. Çünkü o anlıyordu. Özellikle de bir ayet vardı ki sevgili annemizi sürekli hıçkırığa boğuyordu. Özellikle bir ayeti kerime var. Sevgili annemizi sürekli hıçkırığa boğuyor. Ahzab suresinin 33. ayeti kerimesi. Eğer müsaitseniz hemen şimdi alın elinize Kur'an-ı Kerim'i, ayeti bakın. Ahzab suresi hem sure 33. sure Kur'an-ı Kerim tertip sırasına göre 33. sure, bu ayeti kerimede 33. ayeti kerime, Ahzab suresinin 33. ayeti kerimesi. Ben metnini aldım önüme. Böyle kelime kelime okuduktan sonra inşallah biraz genişçe meal vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karne fi buyutikunne. Ve karne fi buyutikunne ve la teberrucne teberrucel cahiliyetil ula ve la teberrucne teberrucel cahiliyetil ula ve ekimne salate ve atine zekate ve ati'ne Allahe ve Resuleh. İnnemâ yuridullahu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirukum tathira. Sadakallahul azim. Ayete biraz geniş mana verelim. Evlerinizde vakarla oturun. Nebi hanımları önde olmak üzere Müslüman hanımlara Allah'ın emri bu. Ayet-i Kerim Ahzab suresi 33. Ve karna fi buyutikunne. Evlerinizde vakarla oturun. Daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi teberrüç edip sıradan kadınlar gibi dışarı çıkarak açılıp saçılmayın. Ben bu kadar mana vereyim, yani ahlakı aşmayayım. Namazı güzelce kılın. Zekatı yerli yerince verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden ancak kiri günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Ayet-i Kerime Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ayet-i kerimeyi okuyor, ağlıyordu. Tekrar dönüp okuyor, yine ağlıyordu. Öyle ki başörtüsü ıslanıncaya kadar ağlıyordu. Bu ayet-i kerime okuduğumuzda ister istemez tabii Müslüman da itiraz olmaz, haşa. Ama peki hocam, kadınlar çalışmayacak mı sorusu akla geliyor. Ben çalışır çalışmaz demiyorum. Demem, diyemem. Herkes kendi hesabını kendisi verecek. Ancak ben de şimdi hanımım rahatsız olduğunda doktora götürmek istediğimde hanım doktor arıyorum haklı olarak. Bir taraftan çıkmayın diyeceğim, bir taraftan hanım doktor arayacağım. O zaman bazı meslekler belli ölçüler dahilinde meşru olmakla birlikte. Ben haddimi aşıp efendim her mesleği böyle sıraya koyamam. O benim işim değil. Tekrar söylüyorum, herkes kendi hesabını kendisi verecek. Birçok kişi Hazreti Hatice annemizin ticaret yaptığını bahane edip onu kullanarak kadınları piyasaya sürmüşlerdir. Hesabı kendileri verecek. Ama ayet-i kerime açık ve net. Şimdi burada yeri geldikçe asr-ı saadette hanımların çok ciddi faaliyetleri var. Birileri bu örnekleri çok veriyor. Ama bu örnekleri çok verirken karıştırdıkları bir şey var. Bir şey var. Yani o dönemde hanımlar dışarıda faaliyet yaparken, bugünkü deyimle çalışırken, kıyafetinden çalışma saatine kadar, yani kurumsallaşma hadisesine dikkatle bakıldığı zaman, bugün çok ciddi şekilde olayları yorumlarken hata yapıldığı görülmektedir. Ben bu kadarını söyleyerek Ayşe annemizin duruşunu sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Ayşe annemizin kendini çok hırpaladığını gören çok hırpalıyor kendisini ya. Üzülüyor, ağlıyor. Diğer annelerimiz onu bir an bile olsa yalnız bırakmak istemiyorlardı. Kalktın kadın başına, gittin işte, başın derde girdi falan. Biz böyle söyleriz. Ayşe annemiz harekete geçtiğinde, yani daha önce bunu çok söylemiştim, bilhassa ehli Şia, Allah onları ıslah etsin ve Müslümanları da onların ifsadından uzak etsin. Ayşe annemiz hakkında öyle ağır şeyler söylüyorlar ki en kötü kadına bile söyleyemeyeceğiniz sözleri maalesef söylüyorlar. E işte o zaman ben onlara bu fotoğrafı gösteriyorum. Ayşe annemizin kendini çok hırpaladığını gören diğer annelerimiz onu bir an bile olsa yalnız bırakmak istemiyorlardı. Şimdi burada mektup sahnesini tekrar paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu çok daha güzel anlaşılacak çünkü. Yaptığı hareketin meşru bir yönetime karşı kalkışma eylemi değil, bir ıslah hareketi olduğunu söylüyorlar ve bunu da çokça tekrarlıyorlardı. İşte bu cümleyi alın. Bunu diğer annelerimiz söylüyor. Yaptığı hareketin meşru bir yönetime karşı kalkışma eylemi değil, bir ıslah hareketi olduğunu söylüyorlar ve bunu da çokça tekrarlıyorlardı. Bunlar arasında Ummu Seleme annemiz onu konuşturmak için bakın ne yapıyor. Ey Ayşe, Basra yolundayken sana gönderdiğim mektubuma karşı senin verdiğin o güzel cevabı hatırlıyor musun? Allahu Ekber. Ne zekati, kibarlığı görüyor musunuz? Kaldı ki Ummu Seleme annemiz Ayşe annemizden bir hayli büyük. Ey Ayşe, Basra yolundayken sana gönderdiğim mektubuma karşı senin verdiğin o güzel cevabı hatırlıyor musun? Şimdi burada az sonra mektubu okumak istiyorum size. Orada bir kez daha tekrarı olacak ama olsun. Yani ey Ayşe, ben sana mektup gönderdim, uyardım seni, niye gittin oraya gibi çıkış yapmıyor. Üstelik mektupta seni uyardım da demiyor. Verdiğin ne güzel cevaptı diyor. Peki Ayşe annemiz ne diyor? Ya Ayşe annemizin verdiği cevap şu. Mektup yerine kendin gelseydin de beni yaka paça tutup geri döndürseydin diye düşünüyorum şimdi. Ya, bu Ayşe annemiz işte bu. Bu kalite işte ya. Mektup yerine kendin gelseydin de beni yaka paça tutup geri döndürseydin diye düşünüyorum şimdi. Biz olsak iyi anlamışım bari diye ukalalık yaparız haşa. Olanlar oldu artık ey Ayşe. Olanlar oldu. Sen benim soruma cevap verir misin? Ayşe annemiz, o kadar çok şey yaşadım ki sana verdiğim cevabımı şu an hatırlayamıyorum maalesef. Ey Ummu Seleme, o kadar çok şey yaşadım ki sana verdiğim cevabı şu an hatırlayamıyorum maalesef. Ey Ummu Seleme. Peki yine biz olsak, el insaf ya, o kadar şey yazmıştın falan deriz mesela. Şöyle oldu. Ama çok güzel cevap veriyor. Müsaade edersen, müsaaden olursa mektubuma karşı verdiğin o güzel cevabı, senin o cevabını kardeşlerimizle beraber okuyayım. Mektubu saklamış yani. Müsaaden olursa mektubuma karşı verdiğin o güzel cevabını kardeşlerimizle beraber okuyayım. Ayşe annemize nasıl isterseniz öyle olsun diyor. Ümmü Seleme anne devam ediyor. Seni o yoldan döndürmek için hepimiz çok dil döktük. Ama sen karakterin gereği hiçbir haksızlığa tahammül edemiyorsun tabii. Görüyor musunuz? Hakkı teslimi. Ama sen bizi dinlemedin, dik başlılık ettin demiyorlar. Onlar kendi aralarında bize ne oluyor? Ama sen karakterin gereği hiçbir haksızlığa tahammül edemiyorsun tabii. O yola da bunun için çıkmıştın. O yola da bunun için çıkmıştın. Bana verdiğin cevap da çok açıktır bu. Şimdi tekrar soruyorum. Senin bana verdiğin cevabı okumama müsaaden var mı? Ayşe annemiz burada konuyu farklı tarafa çekiyor. Ama önce senin gönderdiğin mektubu okumanı istiyorum. Şimdi ne diyor Ümmü Seleme annemiz? Ben sana mektup yazdım. Bir uyarı mektubu yani. Sen de bana cevap verdin. Cevabı elinde. Müsaaden var mı diyor. Böyle hani kendi aramızda okuyalım. Ayşe annemiz de diyor ki ama önce senin gönderdiğin mektubu okumanı istiyorum. Önce o göndermişti çünkü. Ben onu yazıp sana gönderdim ya Ayşe. Elinde yok ki okuyayım. Yani şimdiki gibi fotokopi çekiyor. Bilgisayarda yazıyor ki el yazdı gönderdi. Ben onu yazıp sana gönderdim ya Ayşe. Elinde yok ki okuyayım. Ben de onu sakladım ey Ümmü Seleme. Ben de onu sakladım. Subhanallah. Sakladın ha? Sakladım tabii. Allah için yazılan böyle bir mektup saklanmaz mı ey Ümmü Seleme? Allah için yazılan böyle bir mektup saklanmaz mı ey Ümmü Seleme? Böyle cevap veren Ayşe annemiz kalkıp özel bir yerde sakladığı mektubu getiriyor. O an için bütün annelerimiz orada hayatta olanlar. İşte senin bana gönderdiğin mektup ey Ümmü Seleme. Önce bunu oku ki neler yazdığı arkadaşlarımız da bilsin. Yani öyle ya, sen ne yazdın? Ben sana ne yazdım? Neler yazdığını arkadaşlarımız da bilsin. Hazreti Ümmü Seleme annemiz Hazreti Ayşe'ye yazıp gönderdiği kendi mektubunu okumaya başlıyor. Mektup şu. Selam-ı kelamı geçiyorum. Ey Ayşe! Resulullah Aleyhisselam kadınların cihada sabredecek kanaatinde olsaydı onu sana muhakkak tavsiye ederdi. Böyle şeylerden seni sakındırdığını bilmiyor musun? Şüphesiz ki dinin direği eğrilirse kadınlarla doğrulmaz. Çatlarsa da onlarla tamir edilmez. Kadınların cihadı gözlerini harama kapamak ve eteklerini toplamaktır. Sen çölde deveyi hızla konaktan konağa sürerken Resulullah seninle karşılaşsaydı ona ne cevap verirdin? Yarın kıyamette Resulullah'a kavuşacaksın. Yemin ederim ki eğer bana ey Ümmü Seleme cennete gir denilse Resulullah'ın üzerime giydirmiş olduğu örtüyü yırtmış olarak onunla karşılaşmaktan haya ederim. Onu kendine perde kıl. Evin içini kendine perde edin. Onlara yardımdan kendini alıkoyup oturduğun müddetçe onlar için daha faydalı olursun. Selam hidayete tabi olanlara. Evet. Mektup kısaca bu. Basra yolundayken bu mektup geldiğinde gözyaşlarıyla dinleyen, okuyan estağfurullah Ayşe annemiz şimdi de burada artan gözyaşlarıyla mektubun sahibinden bu sefer dinledi. Ümmü Seleme annemiz Bu sefer de Ayşe annemizin verdiği cevabı okudu. O da şöyle diyor: Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Ey Ummu Seleme, tavsiye ve nasihat dolu mektubun bana ulaştı. Allah senden razı olsun. Ancak unutma ki senin bildiklerini ben de biliyorum. Birbirini boğazlamak üzere olan iki Müslüman grubun kavgalarına mani olup aralarını bulduğum gün ne güzel gün olacak. İşte öz budur bakın. Hucurat suresindeki ayete atıftır bu. Birbirini boğazlamak üzere olan iki Müslüman grubun kavgalarına mani olup aralarını bulduğum gün ne güzel gün olacak. Vazgeçsem aslında bunda zorluk yok. Devam edersem muhakkak yapmam gereken şeyler var. Onları yapacağım inşallah. Öyle umuyorum ki Cenab-ı Hak benim vesilemle ifsadı ortadan kaldıracaktır. Vesselam. Evet. Ayşe annemizin çıkışını en güzel özetleyen ve kaynaklara geçen mektup. Her iki mektubu da can kulağıyla dinleyen diğer annelerimiz de Ayşe annemizle beraber gözyaşına boğuluyorlar. Ayşe annemiz ise daha fazla dayanamayıp hıçkırarak ağlıyor. Bir süre kimse ses çıkarmadan içten içe ağlıyorlar. Sonra yine kendini toparlayan Ummu Seleme annemiz konuyu daha bir düzgün halde toparlamak istiyor ve şöyle diyor: Sen ıslah etmek için yola çıkmıştın ey Ayşe. Sen ıslah etmek için yola çıkmıştın ey Ayşe. Biz hepimiz buna şahidiz. Seni yoldan döndürmek için uğraşımız ise başına kötü bir şey gelmesinden korktuğumuz içindi. Başına kötü bir şey gelmesinden korktuğumuz içindi. Bunca badire atlatmış olsan da bak yine burada bizimlesin ve biz hepimiz senin yanındayız. Evet. Annemiz yine gözü yaşlı. Allah hepinizden razı olsun. Evet, ıslaha vesile olalım diye çıktık bu yola. Fakat istemediğimiz şeylerle karşılaştık. İşte bu yüzden üzerine basarak diyorum ki ve sürekli de diyeceğim ki bazı hareketler iyi niyetlerle başlar. Sonra öyle bir hal alır ki başlatanın elinden çıkar ve istenmeyen sonuçlar doğurur. İşte yaşadığımız olay da budur. Haklısın ey Ayşe. Yaşanan budur işte. Kaderde ne varsa hayatımızda da o tecelli ediyor. Evet. Annelerimiz kendi aralarında bile bakınız ne kadar nezaketli bir şekilde efendim konuşuyorlar. Ondan sonra da efendim müsaade isteyip ayrılıyorlar. Yani Ayşe annemizi suçlama şeklinde bir yaklaşım yok. Ona moral verirken de kadın başına ne işin vardı gibi ifade kullanmıyorlar. Onlar bile kendi aralarında adaba riayet ederken biz bir olayı anlatacağız diye adabı çiğnersek, edepsizlik yaparsak bunun hesabını veremeyiz diyor. Bugünkü sohbeti de burada noktalıyor. İnşallah önümüzdeki haftalar konuyu yavaş yavaş toparlamak üzere. Şimdilik hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.